Ayrım 54.
Bir rahibe ziyaretçi odasına çağrıldığı zaman baş rahibe de olsa hatırlanacağı gibi yalnız ağzını açık bırakacak şekilde peçesini yüzüne indirir. Yabancılarla ancak baş rahibe görüşebilir, ötekiler ancak pek yakın akrabalarını çok seyrek olarak görebilirler. Dışarıdan bir kimse tanıdığı ya da sevdiği bir rahibeyi görmeye gelmek isterse daha önce uzun uzun görüşmeler yapılır. Ziyaretçi kadınsa bazen izin verilir, rahibe gelir, onunla ancak kapalı kepenkler arkasından konuşur. Kepenkler yalnız bir ana ya da kız kardeş için açılır. Bu iznin erkeklere verilmediğini söylemeye lüzum bile yok. İşte Martin Verga'nın daha da ağırlaştırdığı Saint Benoît'ın disiplini budur. Başka tarikat kızları gibi bu rahibeler neşeli, pembe, pırıl pırıl değildirler. Hepsi renksiz, ciddi duruşludur. 1825'ten 1830'a kadar 3 tanesi çıldırmıştır. 3. Sıkı kurallar. Rahibe olacak bir kimse en aşağı 2 yıl, çoğunlukla 4 yıl aday olarak kalır. 4 yıl çömezlik eder. Son yemini yerine getirmek 23-24 yıldan önce pek mümkün olmaz. Martin Verga'nın Bernardin Benediktinleri tarikatlarına dulları asla almazlar. Hücrelerinde hiçbir zaman sözünü etmedikleri günahlarının bağışlanması için pek çok çile çekerler. Bir çömez yemin ettiği gün ona en güzel elbiselerini giydirirler, başına beyaz güller takarlar, saçlarını parlatır, kıvırırlar. Sonra yere kapanır, secde eder. Üzerine büyük bir siyah örtü örterler, ölüler ayini yaparlar. O zaman rahibeler ikiye ayrılırlar. Birinciler sıra olup onun yanından geçerken acıyan bir sesle "Hemşiremiz öldü" derler. Ötekiler neşeli gür bir sesle "İsa'nın kişiliğinde yaşıyor" diye karşılık verirler. Bu hikayenin geçtiği çağda manastıra bir yatılı okul eklenmişti. Çoğu zengin, asılzade kızlar yatılı okulu. Bunlar arasında Mel de Saint-Oleray, Mel de Belisen, bir de ünlü bir Katolik adı olan Talbo adında bir İngiliz genç kız göze çarpıyordu. Dört duvar arasında rahibelerin yetiştirdiği bu genç kızlar dünyadan, çağlarından nefret ederek büyütülüyorlardı. Bunlardan biri bir gün bize, "Sokağın kaldırım taşını görmek beni tepeden tırnağa ürpertiyordu" diyordu. Bunlar mavi elbiseler giyerlerdi, başlarında beyaz başlıklar, göğüslerinin üzerinde mineli, yaldızlı bakırdan bir Saint-Esprit haçı vardı. Büyük yortu günleri, özellikle Saint-Mart yortusunda, yüksek bir lütuf, yüce bir mutluluk olarak rahibe elbiseleri giymelerine izin verilirdi. İlk zamanlar rahibeler onlara kendi siyah elbiselerini veriyorlardı. Bu uygun görülmedi, baş rahibe yasak etti. Emanet elbiseleri yalnız çömezlerin vermesine izin verildi. Muhakkak ki dini yayma düşüncesiyle bu çocuklara kutsal elbisenin zevkini aşılamak için müsaade edilen, teşvik edilen bu gösteriler, dikkate değer bir noktadır bu. Öğrenciler için gerçek bir mutluluk, tam bir eğlence oluyordu. Onlar bundan pek zevk alıp eğleniyorlardı. Yeni bir şeydi bu, değişiklik yaratıyordu. Bir kutsal su serpiciyi elde tutmanın, saatlerce dört kişi bir kürsünün önünde durup ilahi söylemenin verdiği mutluluğu, bizim gibi dünya insanlarına anlatmayı zaten başaramayan çocuklar için pek safça düşüncelerdir bunlar. Günahlardan arınmak için kendine yapılan eziyet bir yana, bu öğrenciler manastırdaki her şeye katılıyorlardı. Öyle genç kadınlar vardı ki toplum hayatına döndükten, yıllarca evlilikten sonra bile kapıya her vuruluşta aceleyle ebediyen demek alışkanlığından vazgeçememiştir. Rahibeler gibi öğrenciler de ailelerini yalnız ziyaretçi odasında görebilirlerdi. Hatta anneleri bile onları kucaklayıp öpmek iznini alamıyordu. İşte sıkı kurallar buraya kadar uzanıyordu. Bir gün genç kızlardan birinin annesi 3 yaşındaki küçük kızıyla birlikte ziyarete gelmişti. Genç kız ağlıyordu çünkü kardeşini kucaklayası gelmişti. Hiç olmazsa öpebilmek için çocuğun küçücük elini parmaklıktan içeri sokmasına izin vermeleri için yalvardı. Adeta rezilane bir şekilde bu da reddedildi. 4. Sevinçler. Bu genç kızlar bu ciddi evi gene de sevimli hatıralarla doldurmuşlardır. Kimi vakit bu manastırda çocukluk ışıldardı. Teneffüs zili çalardı, bir kapı rezeleri üzerinde dönerdi. Kuşlar güzel, işte çocuklar derdi. Bir kefen gibi üzerine haç konmuş bahçeye bir gençlik seli akardı. Bu karanlıklara parlak yüzler, beyaz alınlar, neşeli ışık dolu, masum gözler, her çeşit şafak doğardı. Mezamir şarkılarından, zillerden, çanlardan, matem çanlarından, ayinlerden sonra onların sesinden daha tatlı, daha yumuşak, küçük kızların gürültüsü birdenbire yayılırdı. Neşe kovanı açılır, her biri kendi balını getirirdi. Oynarlar, bağırıp çağırırlar, bir araya toplanırlar, konuşurlardı. Köşelerde güzel beyaz dişler cıvıldaşırdı. Uzaktan örtüler bu gülmeleri bakıp kollarlar, gölgeler ışık huzmelerini gözetlerdi. Ama kimin ne umuru? Onlar ışık saçarlar, gülerlerdi. İç karartıcı bu dört duvarın parıldama dakikaları vardı. Duvarlar bunca neşenin yankısıyla belli belirsiz ışıklanarak arıların bu tatlı çevrintilerine katılırlardı. Bu yaşlı havanın içinden geçen bir gül yağmuruydu sanki. Bu neşeli çocuklar, genç kızlar rahibelerin bakışları altında gülüp oynarlardı. Günah işlememişliğin gözleri masumluğu incitmez. Bunca sertliğin çilenin arasında bu çocuklar sayesinde saf bir saat bulunurdu. Küçükler hoplar, büyükler oyun oynarlardı. Bu manastırda oyun cennetle karışmıştı. Açılan bu körpe ruhlar kadar çekici, yüce bir şey düşünülemez. Omiros yaşasa, Pero ile gülmek için buraya gelirdi. Dipnot, parmak çocuk, kırmızı başlıklı kız, çizmeli kedi gibi masalların yazarı. Bu karanlık bahçede destandakilerden masaldakilere, saraydakilerden kulübedekilere kadar, Hekuba'dan, dipnot, Troya Savaşı'nda 20'ye yakın çocuğunu kaybeden Priam'ın karısı. Büyük anneye kadar, dipnot, kırmızı başlıklı kızın ninesi, bütün nineleri güldürmeye yetecek gençlik, sağlık, gürültü, bağırışma, şaşkınlık, keyif, mutluluk vardı. Her zaman bir hayli zarafeti olan, hayal dolu bir gülüşle güldüren çocuk sözleri belki her yerden çok bu evde söylenmiştir. İşte bu sıkıntı verici dört duvar arasında bir gün 5 yaşındaki küçük bir kız şöyle haykırdı. "Anneciğim, bir abla benim burada ancak 9 yıl 10 ayım kaldığını söyledi şimdi, ne mutlu bana." Şu unutulmaz konuşmada gene burada geçti. Bir seçmen rahibe, "Niçin ağlıyorsun yavrum?" Çocuk 6 yaşında hıçkırarak, "Alex'e Fransa tarihi dersimi bildiğimi söyledim. O bilmediğini söylüyor ama ben biliyorum." Alex 9 yaşında, "Hayır bilmiyor." Rahibe, "Nasıl anladın bunu yavrum?" Alex, "Kitabın herhangi bir sayfasını açıp orada bulunan bir soruyu sormamı istedi. Kendisinin cevap vereceğini söyledi." "Peki sonra?" "Cevap vermedi." "Durun bakalım. Sen ona ne sordun?" "Onun dediği gibi kitabı rastgele açtım. Orada gördüğüm ilk soruyu sordum." "Peki neydi bu soru?" "Şuydu." "Sonra ne oldu?" Manastırdaki hanımlardan birinin biraz oburca bir dişi papağanı vardı. Bu papağan hakkında şu derin düşünce de burada belirtildi. "Ne sevimli şey değil mi? Tereyağlı ekmeğinin üstünü tıpkı bir insan gibi yiyor." 7 yaşındaki bir günahkarın unutmamak için önceden yazdığı bir günah çıkarma da bu manastırın taşlarından birinin üzerinde bulundu. "Kendimi cimrilikle suçluyorum rahip efendi. Kendimi namussuzluk etmiş olmakla suçluyorum. Kendimi gözlerimi beylerin üzerine dikmekle suçluyorum." 6 yaşında bir pembe ağzın uydurduğu, 4-5 yaşlarında mavi gözlerin dinlediği bir masal bu bahçenin çayırları üzerinde anlatıldı. Pek çok çiçeği bulunan bir memleketin sahibi 3 küçük horoz vardı. Horozlar çiçekleri topladılar, ceplerine koydular. Ondan sonra yaprakları kopardılar, oyuncaklarının içine koydular. Memlekette bir kurt vardı, çok da orman vardı. Kurt da ormandaydı, küçük horozları yedi. Bir de şu şiir vardı. Bir yerden bir sopa vuruldu, Onu kediye soytarı vurdu. Bu ona iyi gelmedi, canını acıttı. O zaman bir hanım soytarıyı zindana attı. Manastırın acıyarak alıp büyüttüğü kimsesiz bir küçük kız da şu hem tatlı hem üzücü sözleri burada söylemişti. Öbürlerinin annelerinden söz ettiklerini duyuyordu, kendi köşesinde mırıldandı. Ben doğarken annem yanımda değildi. Agat hemşire adında şişman bir kapıcı rahibe vardı, her zaman elinde anahtar desteleriyle koridorlardan telaşla geçtiği görülürdü. Büyük büyükler, 10 yaşından yukarı olanlar, ona Agatokle adını takmışlardı. Dipnot, anahtarlı Agat. Yemekhane, aydınlığını bahçeye düz ayak açılan, kemerleri oymalı dehlizden alan, uzun, dört köşe büyük bir salondu. Yemekhane karanlık, rutubetli bir yerdi. Çocukların dediği gibi hayvan doluydu. Çevresinde bulunan her yer buranın böcek ihtiyacını karşılıyordu. Dört köşeden her birine öğrencilerin diliyle özel, anlamlı bir ad verilmişti. Örümceklerin köşesi, tırtılların köşesi, tesbih böceklerinin köşesi, cırcır böceklerinin köşesi. Cırcır böceklerinin köşesi mutfağa yakındı, pek aranılan değerli bir köşeydi. Orada her yerden daha az üşünürdü. Adlar yemekhaneden okula da geçmişti. Orada eski Mazaren Lisesi'nde olduğu gibi dört milleti belirtmeye yarıyordu. Her öğrenci yemekhanede yemek saatlerinde oturduğu köşeye yazılı dört milletten birindendi. Bir gün dini bölgesini ziyaret için gelen sayın piskopos önünden geçtiği bir sınıfa sapsarı, pek güzel saçlı, kırmızı yanaklı, şirin bir küçük kızın girdiğini gördü. Yanında bulunan körpe yanaklı, sevimli esmer bir başka öğrenciye sordu. Kim bu yeni gelen? Bir örümcek efendi hazretleri. Ya peki ya şuradaki? O bir cırcır böceği. Peki bu kim? O tırtıl. Çok güzel, ya sen? Ben bir tesbih böceğiyim efendi hazretleri. Buna benzer her yerin kendine göre özellikleri vardır. Bu yüzyılın başlarında Ekoan sevimli, ciddi yerlerden biriydi. Genç kızların çocuklukları burada adeta ulu bir gölgenin altında büyüdü. Ekoan'da Saint-Sacrement ruhani alayında yer almak için bakirelerle çiçekçi kızlar arasında fark gözetilirdi. Bir de sayvanlarla buhurdanlıklar vardı. Bir kısmı sayvanın kordonlarını taşırdı, öbürleri Saint-Sacrement'ın buhurdanlarını sallarlardı. Çiçekler çiçekçilerin hakkıydı. Dört bakire başta yürürdü. Bu büyük günün sabahı yatakhanede sık sık şu sözler duyulurdu. Bakire kim? 7 yaşındaki bir küçüğün kendisi alayın sonundayken başta yer alan 16 yaşındaki bir büyüğe söylediği şu sözü Bayan Kampan anlatır. Sen bakiresin, ben değilim. 5. Eğlenceler. Yemekhane kapısının üzerine iri siyah harflerle insanları doğruca cennete götürme kudretine sahip beyaz tesbih denilen şu dua yazılıydı. Tanrı'nın yaptığı, Tanrı'nın söylediği, Tanrı'nın cennete yerleştirdiği küçük beyaz tesbih. Akşam yatmaya gittiğimde yatağımda yatan üç melek buldum. Biri ayak ucunda, ikisi baş ucunda. Ortalarında duran iyi kalpli Meryem Ana hiçbir şeyden korkmadan yatağıma yatmamı söyledi. İsa babamdır, Meryem anamdır. Üç havari erkek kardeşlerim, üç bakire kız kardeşlerimdir. İsa'nın içinde doğduğu gömlek benim vücudumu örtüyor. Saint Marguerite'in haçı göğsümde yazılı. Meryem Ana tarlalara gidiyor. İsa ağlarken Saint Jean'a rast geldi. Saint Jean nereden geliyorsunuz? Avesalus'tan geliyorum. İsa'yı orada görmediniz mi? Haçın ağacında asılı, ayakları sarkıyor, elleri çivili. Başında beyaz dikenden bir şapka var. Bunu üç defa akşam, üç defa sabah okuyan sonunda cennete gider. 1827'de bu özel dua üç kat badana altında duvardan silinmiş, kaybolmuştu. Şu anda da o zamanın genç kızları bugünün yaşlı kadınları olan birkaç kişinin hafızasından silinip gidiyor. Yemekhanenin tek kapısının bahçeye açıldığını söylemiştik sanırız. Yemekhanenin süsünü duvara asılı büyük bir haç tamamlıyordu. Her iki yanında iki tahta sıra bulunan iki dar masa yemekhanenin bir başından öbür başına yan yana iki uzun çizgi çiziyordu. Duvarlar beyaz, masalar siyahtı. Bu iki yas rengi manastırlardaki tek değişikliktir. Yemekler tatsızdı, çocukların besini bile merhametsizdi. Bir kap yemek vardı, etle karışık sebze ya da tuzlu balık. Bütün lüks buydu. Yalnız öğrencilere verilen bu kadarcık yemek bile bir istisnaydı. Çocuklar yemeklerini hafta nöbetçisi rahibenin gözü altında yiyorlar, hiç konuşmuyorlardı. Arada sırada disipline aykırı olarak bir sinek uçmaya, vızıldamaya kalkarsa bu rahibe tahtadan bir kitabı açıp gürültüyle kapatıyordu. Bu sessizlik haçın dibindeki küçük bir kürsüden yüksek sesle okunan ermişlerin hayatıyla çeşnilenirdi. Nöbetçi olan bir büyük öğrenci okurdu bunu. Çıplak masanın üzerinde aralıklı olarak dizilmiş sırlı toprak çanaklar vardı. Öğrenciler kupalarını, çatallarını, kaşıklarını bunların içinde kendileri yıkarlardı. Bazen de sert et, bozuk balık gibi kötü parçaları bunların içine atarlardı. Bundan dolayı da cezalandırılırlardı. Bu çanaklara su yuvarlağı denirdi. Sessizliği bozan çocuk diliyle haç çıkarma cezasına çarpılırdı. Nerede? Yerde. Döşeme taşını yalardı. Bütün sevinçlerin sonu olan toz, bütün suçu cıvıldamak olan bu zavallı küçük gül yapraklarını cezalandırmaya yarıyordu. Manastırda tek nüsa olarak basılmış, okunması yasak bir kitap vardı. Saint Benoît'un kuralıydı bu. Dini olmayan, hiçbir gözün değmesi caiz olmayan sır kitabı, Nemo regulas seu constitutiones nostras externis communicabit. Dipnot: Latince, bizim kurallarımız, teşekküllerimiz hiçbir zaman dışarıya bildirilmemelidir. Öğrenciler bir gün bu kitabı ele geçirmeyi başardılar, hırsla okumaya başladılar. Yakalanma korkusundan sık sık kitabı aceleyle kapatıyorlardı. Böylece okuma yarıda kalıyordu. Atıldıkları bu tehlikeden umdukları zevki alamadılar. Genç delikanlılarının günahları hakkında okunaksız birkaç sayfa. İşte elde ettikleri en ilgi çekici şey bu oldu. Kızlar bahçede birkaç sıska meyve ağacı dizili bir yolda oynarlardı. Sıkı gözetlemeye, cezaların şiddetine rağmen rüzgar ağaçları sarstığı zaman arada sırada gizlice bir yeşil elmayı, çürük bir kayısıyı, kurtlu bir armudu yerden kaçamak almayı başarırlardı. Şimdi önümdeki bir mektubu konuşturuyorum. Bu mektubu 25 yıl önce bugün Paris'in en zarif kadınlarından biri olan eski bir öğrenci Düşes yazmıştır. Kelimesi kelimesine veriyorum. Herkes elmasını, armudunu elinden geldiği kadar saklar. Yemekten önce yatakları örtmek üzere yukarı çıkıldığında onlar hemen yastığın altına sokulur. Akşam yatakta yenir. Bu da olmazsa ayak yolunda yenir. Onların en büyük zevklerinden biri de buydu işte. Bir kere gene başpiskoposun manastırı ziyareti sırasındaydı. Genç kızlardan biri, damarlarında biraz da Montmorency kanı bulunan Mel Bouchard, böyle sıkı bir manastırda pek büyük bir densizlik sayılan bir şey yapıp bir günlük izin isteyeceğine dair iddiaya girişti. İddia kabul edildi ama katılanlardan hiçbirisi de buna inanmıyordu. Zaman gelince başpiskopos öğrencilerin önünden geçerken kız arkadaşlarının anlatılamaz dehşetine rağmen sıradan çıktı. Efendi Hazretleri bir günlük izin dedi. Parlak renkli, uzun boylu, dünyanın en güzel küçük pembe yüzlü bir kızıydı bu. Bay de Coelen gülümsedi. Ne demek sevgili yavrum, bir gün izin olur mu? Üç gün izin yap canın isterse. Üç gün izin veriyorum. Baş rahibenin elinden bir şey gelmezdi. Baş piskopos konuşmuştu. Manastır için rezalet ama yatılı okul için sevinç. Tepkiyi siz düşünün. Gene de bu sıkı manastır dışarının ihtiras hayatının, dramın, hatta romanın bile içeri giremeyeceği sıkılıkta duvarla çevrilmiş değildi. Bunu ispat etmek için burada itiraz kabul etmez gerçek bir olayı kısaca belirtmekle yetineceğiz. Zaten bunun bizim anlattığımız hikaye ile ne bir ilgisi ne de bir ilişiği var. Bu olayı okuyucunun zihninde manastırın görüntüsünü tamamlamak için anlatıyoruz. O sıralarda manastırda rahibe olmayan, büyük bir saygı gören, Bayan Albertin diye çağrılan esrarlı bir kimse vardı. Onun hakkında deli olduğundan başka bir şey bilinmiyordu. Bir de toplum içinde o ölü kabul ediliyordu. Bu hikayenin altında söylentilere göre büyük bir evlilik için gerekli olan servet antlaşması vardı. Ancak 30 yaşlarında esmer, oldukça güzel olan bu kadın iri kara gözlerle dalgın dalgın bakardı. Acaba görüyor muydu? Şüphe ediliyordu. Yürümekten çok kayıyordu. Hiç konuşmuyordu. Soluk aldığından bile kimse pek emin değildi. Burun delikleri kısılmış, son nefesini vermiş gibi morarmıştı. Eline dokunmak kara dokunmaktı. Hayal gibi garip bir zarafeti vardı. Onun girdiği her yerde üşünürdü. Bir gün onun geçtiğini gören bir rahibe bir başkasına dedi ki ölmüş sayılıyor. Öteki de belki de öyledir dedi. Bayan Albertin üzerine yüzlerce hikaye uyduruyorlardı. Öğrencilerin sonsuz merakıydı bu. Manastırın kilisesinde tepe camı denen bir balkon vardı. Bayan Albertin ayinlere bir tek yuvarlak penceresi olan bu balkondan katılırdı. Genel olarak yalnızdı çünkü burası birinci katta olduğundan vaaz ya da ayini yöneten rahip görülürdü, bu ise rahibelere yasak edilmişti. Bir gün kürsüde soylu genç bir rahip vardı, Fransa Senato üyesi 1815'te Leon Prensi iken kırmızı silahşörler subayı olan, 1830'dan sonra kardinal olup Besançon başpiskoposu iken ölen Rohan Dükü Picpus Manastırı'nda ilk defa vaaz veriyordu. Bayan Albertin vaazlarda, ayinlerde hiç konuşmadan, kımıldamadan otururdu. O gün Bay de Rohan'ı görür görmez hafifçe yerinden doğruldu. Kilisenin sessizliği içinde yüksek sesle "Bakın hele, August!" dedi. Şaşıran bütün manastır başını çevirdi, vaaz gözlerini kaldırdı. Ama Bayan Albertin gene sessiz, kımıldamadan oturuşuna dönmüştü bile. Dış dünyanın bir esintisi, soluğu, bir hayat ışığı bir an için bu sönmüş, donmuş yüzden gelip geçmişti. Sonra her şey kaybolmuş, deli yeniden ölü olmuştu. Ne var ki bu iki kelime manastırda konuşabilen herkese dedikodu konusu oldu. Şu bakın hele August'te ne çok şey vardı, ne açıklamalar gizliydi. Bay de Rohan'ın adı gerçekten de August'tü. Hiç şüphe yoktu ki Bayan Albertin en kibar tabakadan geliyordu çünkü Bay de Rohan'ı tanıyordu. Bu kadar soylu bir kimseyle böyle samimi konuştuğuna göre demek ki kendisi de yüksek tabakadandı. Madem ki onun küçük adını biliyordu, demek ki onunla bir ilişiği, belki de bir akrabalığı vardı ama muhakkak ki bu ilişiklik pek yakındı. Çok sert iki düşes, Bayan de Coysel ile Bayan de Seran sık sık manastırı ziyaret ederlerdi. Bu hanımlar oraya şüphesiz Magnat Mülier imtiyazına dayanarak giriyorlardı ama okulda büyük korku yaratıyorlardı. Dipnot, Latince devlet büyüklerinin eşleri. Bu iki yaşlı hanım geçerken bütün zavallı genç kızlar titrerler, gözlerini yere indirirlerdi. Öte yandan Bay de Rohan, kendisi farkında olmadan öğrencilerin ilgisini çeken bir kimseydi.